Gülün Adı, Umberto Eco, 17. Ayrım. Bize ne demek istemiş olabilir diye sordum. Birçok şey ya da hiçbir şey. Bir manastırda rahipler topluluklarının yönetimini ele geçirmek için her zaman birbirleriyle savaşım içindedirler. Merk'te de böyledir. Belki sen daha çömez olduğun için farkına varmamışsındır. Ama senin ülkende bir manastırın yönetimini ele geçirmek, İmparatorla doğrudan doğruya ilişki kurabilecek bir makamı ele geçirmek demektir. Oysa bu ülkede durum değişiktir. İmparator Roma'ya dek indiği zaman bile uzaktadır. Saray yoktur burada. Şimdi artık papalık sarayı da yok. Burada kentler vardır. Sen de göreceksin. Elbette. Buradaki kentler beni şaşırttı. İtalya'daki kentler bizim oradaki kentlere benzemiyor. Kent yalnızca yaşanılan yer değil. Bir karar yeri aynı zamanda. Herkes, her an alanlarda belediye başkanlarının imparatordan ya da papadan daha çok sözü geçiyor. Burada kentlerin her biri bir krallık gibi. Tüccarlar da krallar. Silahları ise para. İtalya'da paranın senin ya da benim ülkemdekinden değişik bir işlevi vardır. Her yerde para dolaşıyor ama başka yerlerde yaşamın büyük bir bölümüne hala mal değişimi egemen. Tavuk, buğday demetleri, bir orak ya da araba. Para yalnızca bu malları sağlamaya yarar. Oysa İtalyan kentlerinde, sen de farkına varmışsındır, mallar para sağlamaya yarar. Papazlar, piskoposlar, hatta tarikatlar bile parayı hesaba katmak zorundadırlar. Bu nedenle doğal olarak erkeğe karşı başkaldırı, yoksulluğa çağrı biçimine bürünür. Erkeğe karşı baş kaldıranlar parayla ilişki kurmanın kendilerine yatsındığı kimselerdir. Yoksulluğa her çağrı büyük bir gerilim ve tartışma yaratır. Tüm kent, piskopostan belediye başkanına dek yoksulluğu gereğinden çok öğütleyen kimseleri kişisel düşmanları sayar. Nerede birisi şeytanın dışkısının kokusuna tepki gösterse, orada sorgucular şeytanın kokusunu alırlar. Aymaro'nun ne düşündüğünü de anlayabilirsin şimdi. Tarikatın altın çağında bir Benedikten manastırı, çobanların imanlılar sürüsünü yönettikleri bir yerdi. Aymaro geleneğe dönülmesini istiyor. Değişen yalnızca sürünün yaşamı. Manastır sürünün yeni kılığını benimser, kendisi de değişirse geleneğe, eski ününe ve gücüne yeniden kavuşabilir. Bugün sürü silahla ya da ayinlerin görkemiyle değil, paraya egemen olmakla yönetildiği için de Aymara tüm manastırın yapısının, hatta kitaplığın bile bir işliğe, bir para fabrikasına dönüştürülmesini istiyor. Peki bu cinayetlerle ya da cinayetle ne ilgisi var? Henüz bilmiyorum. Şimdi yukarı çıkmak istiyorum. Gel benimle. Rahipler çalışmaya başlamışlardı bile. Yazı salonuna sessizlik egemendi. Ama tüm gönüllerin çalışma erincinden doğan bir sessizlik değildi bu. Bizden az önce gelmiş olan Berengar şaşkınlıkla karşıladı bizi. Öteki rahipler başlarını kaldırıp baktılar. Bizim Venantius'la ilgili bir şey keşfetmek için orada bulunduğumuzu biliyorlardı. Bakışların yönü, manastırın ortasındaki sekizgene açılan bir pencerenin altındaki boş bir yere çekti dikkatimizi. Havanın çok soğuk olmasına karşın yazı salonu oldukça ılıktı. Yazı salonunun yeterli ısının geldiği, mutfağın üstünde bulunması bir rastlantı değildi. Özellikle de aşağıdaki iki fırının bacaları, batı ve güney kulelerinin içindeki iki sarmal merdiveni destekleyen sütun içinden geçtiği için. Büyük salonun karşı yanındaki kuzey kulesine gelince, onun içinde merdiven değil, yanmakta olan ve ortalığı mutlu bir sıcaklık yayan büyük bir ocak vardı. Bundan başka yer ayak seslerimizi boğan samanlarla kaplanmıştı. Özetle, en az ısınan köşe, Doğu Kulesi'nin bulunduğu yerdi. Gerçekten de yer sayısı, yazı salonunda çalışan rahiplerin sayısından çok olduğu için, rahiplerin tümünün de o yöne konmuş masalarda oturmaktan kaçındıklarının farkına vardım. Daha sonra, Doğu Kulesi'nin sarmal merdiveninin aşağıda, mutfağa inmenin yanı sıra yukarıdaki kitaplığa açılan tek merdiven olduğunun farkına varınca, salonun ısıtılmasının, rahipleri o bölümü merak etmekten caydıracak ve kütüphanecinin kitaplığın girişini daha kolay gözetlemesini sağlayacak biçimde akıllıca bir hesapla düzenlenip düzenlenmediğini sordum kendi kendime. Ama belki de tıpkı bir maymun gibi üstadıma öykünüp kuşkularımı biraz abartıyordum. Çünkü hemen ardından bu hesabın yazın pek de işe yaramayacağını düşündüm. En azından yazın burası en güneşli, bu yüzden de gene en kaçınılacak yer olmayacak mıydı? Zavallı Venantius'un masasının sırtı büyük bacaya dayalıydı ve belki de masaların en çok göz konanlarından biriydi. Ben o zaman daha yaşamımın ancak küçük bir bölümünü bir yazı salonunda geçirmiştim. Ama sonra ömrümün büyük bir bölümü orada geçti. Bu yüzden uzun kış saatlerini parmaklar kalem ucunu tutmaktan uyuşmuş, masa başında geçirmenin, normal bir ısıda bile 6 saat yazı yazdıktan sonra rahibin parmaklarına korkunç bir rahip krampının girdiği, baş parmağı ezilmiş gibi sızladığı zaman, yazmanlara, bölüm başlığı yazıcılarına ve araştırmacılara ne denli acı verdiğini bilirim. Bu el yazmalarının kenarlarında niçin sık sık kopyacı tarafından acının ve sabırsızlığın kanıtı gibi yazılmış yazılara rastlandığını açıklar. Tanrı'ya şükür, az sonra hava kararacak ya da ah bir bardak şarap olsa ya da bugün hava soğuk, ışık az, bu deri pütürlü, yolunda gitmeyen bir şey var. Eski bir atasözünün dediği gibi tüy kalemi üç parmak tutar ama tüm beden çalışır ve ağrır. Ama ben Venantius'un masasından söz ediyordum. Sekizgen biçimindeki avlunun çevresine sıralanmış, araştırmacılara ayrılan öteki masalar gibi oldukça küçüktü bu masada. Minyatürcülere ve kopyacılara ayrılmış olan, dışarıya bakan duvarlardaki pencereler altındaki masalar ise daha küçüktü. Venantius çalışırken bir kitap rahlesi kullanıyordu. Çünkü ödünç verilmiş olan, kopyasını çıkardığı el yazmalarına başvuruyor olmalıydı. Masanın altına konmuş bir dizi alçak rafın üstüne çözük yapraklar yığılmıştı. Hepsi de Latince olduğundan, bunların onun en son çevirileri olduğu sonucunu çıkardım. Alelacele yazılmışlardı ve bir kitabın sayfalarını oluşturmuyorlardı. Tümü de sonra bir kopyacıya ve bir minyatürcüye verilecekti. Bu nedenle zar zor okunabiliyorlardı. Sayfalar arasında birkaç Yunanca kitap da vardı. Kitap rahlesinin üstünde bir başka Yunanca kitap açık duruyordu. Son günlerde Venantius'un çevirisini bitirmekte olduğu bir yapıt. O zamanlar ben daha Yunanca bilmiyordum. Ama üstadım onun Lucianus adında birinin kitabı olduğunu ve eşeğe dönüştürülen bir adamın öyküsünü anlattığını söyledi. Apuleius'un genellikle çömezlerin okumaları öğütlenen buna benzer bir masalını anımsadım o zaman. Nasıl oluyor da bu kitabı çeviriyordu diye sordu William, yanımızda duran Berenger'a. Çeviriyi manastırdan Milanove'yi istedi. Buna karşılık manastır doğudaki bazı bağların şarap üretiminde öncelik hakkı elde edecek. Berenger eliyle uzakları gösterdi ama hemen ekledi. Manastır laikler için alışveriş işleri yaptığından değil ama bize bunu ısmarlayan bu değerli el yazmasının Venedik Dükası tarafından bize ödünç verilmesi için çok uğraştı. O da yazmayı Bizans İmparatoru'ndan almış. Venantius çeviriyi bitirince iki kopyasını çıkaracaktı. Biri Milano Bey'i, öteki de kitaplığımız için. Kitaplığınız koleksiyonuna puta tapan masalları da almaya gönül indiriyor demek dedi William. Kitaplık hem gerçeğin hem de yanılgının kanıtıdır dedi o zaman omuz başımda bir ses. Jorge'ydi bu. Yaşlı adamın ansızın sanki biz onu görmüyormuşuz da o bizi görüyormuş gibi belirivermesine bir kez daha şaştım. Daha sonraki günlerde buna sık sık şaşacaktım. Kör bir adamın yazı salonunda ne aradığına da şaştım. Ama sonra Jorge'nin manastırın her yerinde hazır ve nazır olduğunu anladım. Sık sık yazı salonunda ocağın yanında bir iskemleye oturmuş, salonda olup biten her şeyi izliyormuş gibi görünüyordu. Bir kez bulunduğu yerden yüksek sesle, yukarı çıkan kim diye sorduğunu işittim. Sonra ayak sesleri samanın içinde boğulmuş, kitaplığa doğru giden Malachi'ye döndü. Bütün rahipler ona büyük saygı duyuyor, sık sık ona başvurarak anlaşılması güç parçalar okuyor, bir açıklamayı danışıyor ya da bir hayvan ya da ermişin nasıl betimlenmesi gerektiğini aydınlatmasını istiyorlardı. O, ışığı sönmüş gözleriyle boşluğa bakıyor, belleğinde canlı kalan sayfalara bakıyormuş gibi uydurma yalvaçların psikoposlar gibi giyindikleri ağızlarından kurbağaların fışkırdığı yanıtını veriyor ya da göksel Yeruşalem'in duvarlarını süslemesi gereken taşların hangileri olduğunu ya da Arimaspi'nin haritada Papaz Gianni'nin ülkesinin yakınlarında gösterilmesi gerektiği yanıtını veriyordu. Ucubeliklerin aşırı derecede ayartıcı bir biçimde gösterilmemesi gerektiğini, onların bilmeceler gibi tanınabilir ama istek uyandırmayan ya da insanı güldürecek denli itici bir biçimde betimlenmesinin yeterli olduğunu öğütüyordu. Bir kez bir şerh yazıcısına Donatis sapkınlıktan kaçınmak için Aziz Augustus'un düşüncesine göre Tikonius'un metinlerinin özetlerinin nasıl yorumlanması gerektiği üstüne öğüt verdiğini işittim. Dipnot Donatis 4. yüzyılda Kuzey Afrika'da Donatus'un önderliğinde ortaya çıkan Hristiyan ayrılıkçılar. Donatist kilise, birbiri ardı sıra gelen Roma, Vandal ve Bizans baskılarına karşın Orta Çağ'ın ilk yıllarına değin varlığını sürdürmüştür. Bir başka kez onun yorum yaparken sapkınların ayrılıkçılarından nasıl ayırt edileceği konusunda öğüt verdiğini duydum. Başka bir kez de kararsız bir araştırmacıya kitaplık kataloğunda hangi kitabı araması gerektiğini, aşağı yukarı hangi sayfada yer aldığını söyleyerek kütüphanecinin kitabı ona kesinlikle vereceğini, çünkü o kitabın Tanrı tarafından esinlenmiş bir yapıt olduğu konusunda güvence verdiğini işittim. Son olarak bir başka kez de filan kitabın aranmaması gerektiğini, çünkü katalogda bulunmakla birlikte 50 yıl önce fareler tarafından kemirildiğini ve şimdi dokunanın parmakları arasında un ufak dağıldığını söylediğini işittim. Kısaca kitaplığın belleği, yazı salonunun ruhuydu o. Kimi zaman aralarında gevezelik ettiklerini işittiği rahipleri uyarırdı. Çabuk olun, kanıtlamayı zamana bırakın, çünkü az kaldı. Deccal'in gelişine imada bulunuyordu. Kitaplık gerçeğe ve yanılgıya tanıklık eder dedi Jorge o zaman. Kuşkusuz. Apuleius ve Lucianus birçok yanılgıya düşmekten suçluydular dedi William. Ama bu masal kurguların örtüsü altında iyi bir ders de içeriyor. Çünkü yanılgılarımızı nasıl ödediğimizi öğretiyor bize. Bundan başka eşeğe dönüşen insanın öyküsü günah işleyen ruhun beden değiştirmesini anıştırıyor bence. Olabilir dedi Jorge. Ama dün bana da anlatılan o konuşma sırasında Venantius'un güldürü sorunlarıyla da ilgilendiğini şimdi anlıyorum. Gerçekten bu tür masallar eskilerin güldürlerine benzetilebilir. İkisi de trajedyalar gibi gerçekten yaşamış insanlardan söz etmezler. Tersine, Isidorus'un dediği gibi bunlar kurgudur. Ozanların masalları olgulardan değil, kurgulardan söz eder. William'ın üstelik böyle konuları sevmez görünen bir adamla bu bilgince tartışmaya niçin girdiğini önce anlayamadım. Ama Jorge'nin yanıtı üstadımın ne denli ince olduğunu gösterdi bana. O gün güldürüler değil, gülmenin caiz olup olmadığı tartışılıyordu dedi Jorge, alnını kırıştırarak. Daha bir gün önce Venantius bu tartışmaya değindiğinde Jorge'nin böyle bir tartışmayı anımsamamakla direndiğini çok iyi anımsadım. Ha dedi William pek aldırmadan. Ozanların yalanlarından ve esprili bilmecelerinden söz ettiğinizi sanıyordum ben. Gülme üstüne konuşuluyordu dedi Jorge tersçe. Güldürüler, kafirler tarafından seyircileri güldürmek için yazıldı. İyi de olmadı. Efendimiz İsa hiç güldürü ya da masal anlatmadı. O yalnızca cenneti nasıl elde edeceğimizi bize öğreten açık seçik meseller anlattı. Sorabilir miyim dedi William. İsa'nın gülmüş olabileceği düşüncesine niçin bu kadar karşısınız? Gülmenin tıpkı banyo gibi bedendeki sıvıları ya da bedenin öteki sayrılıklarını, özellikle nedensiz can sıkıntısını sağaltmaya yarayan iyi bir ilaç olduğunu inanıyorum ben. Banyolar iyidir dedi Jorge. Aquinalı da üzüncü dağıtmak için banyoları salık verir. Gözü peklikle ortadan kaldırılabilecek bir sayrılığa dönüştürülemediği zaman kötü bir duygu olabilir üzünç. Banyolar bedendeki sıvıların dengesini yeniden kurar. Oysa gülme bedeni sarsar, yüz çizgilerini bozar, insanı maymuna benzetir. Maymunlar gülmezler. Gülmek insana özgüdür. İnsan uçsallığının belirtisidir. Söz de insan usunun belirtisidir ama söz de Tanrı'ya küfredilebilir. İnsana özgü olan her şey ille de iyi değildir. Gülmek delilik belirtisidir. İnsan güldüğü şeye inanmaz ama ondan nefret de etmez. Bu yüzden kötü bir şeye gülmek, onunla savaşma isteği duymamak anlamına gelir. İyi bir şeye gülmekse, iyiliğin kendiliğinden yayılmasını sağlayan gücü yatsımak demektir. Bunun için kural der ki, alçak gönüllülüğün 10. derecesi gülmeye yatkın olmamaktır. Çünkü şöyle yazılmıştır. Yüksek sesle gülen delidir. Quintilianus der ki, diye onun sözünü kesti üstadım. Gülmek, ağırbaşlı olmak için övgü söz konusu olduğunda bastırılmalı ama birçok durumda da yüreklendirilmeli. Tacitus, Calpurnius, Pisonus'un alaycılığını över. Genç Plinius da şöyle yazmıştır. Bazen güler, neşelenir, oynarım da. Ben insanım. Onlar kafirdiler diye yanıtladı Jorge. Kural der ki, gülmeceler ister saçma sapan sözcükler, ister gülme olsun, sonsuza dek set çekelim. Her yerde kınayalım ve öğrencinin böyle konuşmalar için ağzını açmasına izin vermeyelim. Ama İsa'nın sözü yeryüzünde egemen olunca, Sirenele Sinesius, Tanrı'nın gülünç olanla trajik olanı uyumlu bir biçimde birleştirmeyi bildiğini söylüyor. Alius Spartianus da davranışları ince, doğuştan Hristiyan ruhlu bir insan olan Hadrianus'tan ciddi anlarla neşeli anları birleştirmeyi bilen bir insan olarak söz eder. Son olarak Asionius da ciddilikte ve neşede ılımlı olmayı salık verir. Ama Nolalı Polinus ve Alessandriyalı Clemens bize çılgınlıklara karşı uyanık olmamızı söylüyorlar. Sulpicius Severus ise Aziz Martin'in öfkenin ya da neşenin tuzağına düştüğünün hiç görülmediğini söylüyor. Ama Aziz'in bazı espri tadı olan yanıtlarını da anımsatıyor dedi William. Yerinde ve bilgece yanıtlardı onlar, gülüş değil. Aziz Efraim, rahiplerin gülmesine karşı bir tez yazdı. Rahiplerin alışkanlık ve konuşmalarına dair de, açık saçıklıktan ve esprilerden, zehirli yılanlardan kaçar gibi kaçınmayı öğütlüyor. Ama Hildebertus demiş ki, ciddi şeylerin ardında şaka yapmana izin verildi. Ancak bunu belli bir ağırbaşlılıkla yapmana. Salisburlu John ise alçak gönüllü bir neşeye izin vermişti. Son olarak, kuralımızın atıfta bulunduğu İncil'in sözüne ettiğiniz bölümü en azından dingin bir ruhun sessiz gülüşüne izin verir. Ruh yalnız gerçeği düşünürken dingindir. İyi işlerden sevinç duyar. Gerçeğe ve iyi işlere ise gülünmez. İsa'nın gülmeyişinin nedeni de buydu işte. Gülme kuşkunun kışkırtıcısıdır. Ama kimi zaman kuşkulanmak doğrudur. Bunun nedenini anlamıyorum. Kuşku duyunca bir yetkiye başvurmak gerekir. Bir pedere ya da bilgine. O zaman tüm kuşku nedenleri sona erer. Görüyorum ki Parisli mantıkçılarınki gibi tartışma götürür kuramlar içinize işlemiş sizin. Ama Aziz Bernardo tüm sorunları bu böyledir ya da bu böyle değildir'i öne sürerek usu İncil'in aydınlatmadığı soğuk, yaşamdan yoksun bir mantığın buyruğuna vermek isteyen iyidiş edilmiş Abelardus'a karşı çıkmayı çok iyi bildi. Dipnot Petrus Abelardus 11. yüzyılın ilk yarısı ve 12. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış Fransız tanrı bilimci ve filozof. Notre Dame Kilise Meclisi üyesi Fulbert'in yeğeni Heloise'a aşık olup onunla gizlice evlendiği için Fulbert onu iyidiş ettirerek cezalandırdı. Kuşkusuz bu çok tehlikeli düşünceleri kabul eden, bir kez ve sonsuza dek söylenmiş olan biricik gerçeğe gülen cahil adamın alayını da değerlendirebilir. Böylece aptal gülerken içinden Tanrı yoktur demektedir. Saygıdeğer Jorge, Abelardus'a iyidiş edilmiş demekle haksızlık ediyorsunuz gibi geliyor bana. Çünkü o üzücü duruma başkalarının kötülüğü yüzünden uğradığını biliyorsunuz. Günahları yüzünden, insan aklına bunca güvendiğinden. Böylece basit insanların inancıyla alay edildi. Tanrı'nın gizemleri deşildi. ya da en azından buna kalkışıldı. Buna kalkışanlar deliydiler. En yüce şeylere ilişkin sorunlar pervasızca ele alındı. Bu gibi sorunların örtbas edilmesi gerektiği görüşünde oldukları için saygıdeğer pederler de alaya alındılar. Size katılmıyorum saygıdeğer Jorge. Tanrı bizden Kitab-ı Mukaddes'in bizi karar vermekte özgür bıraktığı birçok karanlık şeye aklımızı uygulamamızı istiyor. Birisi sizden bir görüşe inanmanızı isterse, önce bunun kabul edilebilir olup olmadığını incelemelisiniz. Çünkü aklımızı Tanrı yaratmıştır. Bu nedenle de bizim aklımıza hoş gelen, tanrısal akla da hoş gelir. Öte yandan tanrısal aklı ancak benzetim yoluyla, çoğu kez de yatsıma yoluyla, aklımızın süreçlerinden çıkarsadıklarımızla bilebiliriz. Böylece görüyorsunuz ki bazen gülme, akla aykırı saçma bir görüşün yapay yetkisini ortadan kaldırmak için uygun bir araç olabiliyor. Gülme kötüleri şaşırtmaya, onların aptallıklarını açığa çıkarmaya da yarar. Aziz Maurus'un, kafirler kendisini kaynar suya attıkları zaman suyun çok soğuk olduğundan yakındığı söylenir. Kafir valide suyun ısısına bakmak için aptal aptal elini suya batırıp yakmış. Aziz şehidin iman düşmanlarını gülünç duruma düşüren güzel bir davranışı. Jorge dudak büktü. Vaizlerin anlattıkları olaylarda da birçok koca karı masalı vardır. Kaynar suya atılan bir ermiş İsa için acı çeker, çığlıklarını bastırır. Kafirlere çocukça oyunlar oynanmaz. Görüyorsunuz ya dedi William. Bu öykü size akla aykırı görünüyor. Bu yüzden de onu gülünç olmakla suçluyorsunuz. Susarak dudaklarınıza egemen olsanız da bir şeye sessizce gülüyorsunuz. Benim onu ciddiye almamı istemiyorsunuz. Siz gülmeye gülüyorsunuz ama gene de gülüyorsunuz. Jorge sıkıldığını gösteren bir el devinimi yaptı. Gülme konusunda şaka yaparken beni boş tartışmalara sürüklüyorsunuz. Ama İsa'nın gülmediğini siz de biliyorsunuz. Emin değilim. İlk taşı atmak için ferisileri çağırıp haraç olarak ödenecek sikkenin üstünde kimin resmi olduğunu sorarken sözcükler üstünde oynayarak "Sen taşsın ya da Petrus'sun" derken günahkarları şaşırtmak, havarilerinin gönül gücünü yükseltmek amacıyla esprili sözler söylendiğine inanıyorum. Çapasa "Sen söyledin" derken de esprili konuşuyordu. Tanrı'nın "Yüzüne karşı kalçama açtım" dediği Yeremya'yı yorumlarken Cerolama şöyle açıklıyor. Yani kalçanı ve kıçını açacağım. Tanrı bile cezalandırmak istediklerini şaşırtmak için nüktelerle dile getiriyor söyleyeceklerini. Kuluni ve Cistersiyanlar arasındaki çatışmanın en ateşli anında Kuluni yanlıları Cistersiyanları gülüş duruma düşürmek için pantolon giymemekte suçlamışlardı. Aptallar aynası, eşek Brunellus'un geceleyin rüzgar battaniyelerini uçurup da rahipler kendi edep yerlerini görürlerse ne olur diye merak ettiği anlatılır. Çevrede toplanmış olan rahipler güldüler. Jorge öfkeden kudurdu. Kardeşlerimi bir çılgınlar cümbüşüne sürüklüyorsunuz. Fransiskenler arasında kalabalığın ilgisini çekmek için bu tür saçmalıklara başvurmanın alışkanlık olduğunu biliyorum. Ama bu tür şakalar hakkında size vaizlerinizden birinden işittiğim bir manzumenin sözlerini söyleyeceğim. Anüs şiiri kabalığı över. Kınama biraz fazla ağırdı. William küstahlık etmişti ama şimdi de Jorge ağzıyla yellenmekle suçluyordu onu. Bu ağır yanıtın yaşlı rahibin yazı salonundan çıkma çağrısı anlamına gelip gelmediğini sordum kendi kendime. Ama az önce öylesine kavgacı olan William'ın alabildiğine uysallaştığını gördüm. Sizden özür dilerim saygıdeğer Jorge dedi. Ağzım düşüncelerime ihanet etti. Size saygısızlık etmek istemiyordum. Belki de söylediğiniz doğrudur, ben yanılıyorumdur. Jorge bu incelikli alçak gönüllülük karşısında bağışlama anlamına da gelebilen bir hoşnutluk komurtusu koyuverdi ve yerine dönmekten başka bir şey yapamadı. Tartışma sırasında yavaş yavaş çevremizde toplanmış olan rahipler masalarının başına dönüyorlardı. William, Venantius'un masasının önünde diz çöktü, yeniden kağıtları karıştırmaya koyuldu. Alçak gönüllü yanıtıyla William birkaç dinginlik anı kazanmıştı. O birkaç anda gördükleri, o gece yürüteceği araştırmalara yön verdi. Ama gerçekten de birkaç an sürdü bu dinginlik. Benno, William'ın Jorge ile yaptığı konuşmayı dinlemek için yanımıza yaklaştığı zaman kalemini masanın üstüne unutmuş gibi yaparak hemen William'ın yanına yaklaştı ve kulağına onunla acele görüşmesi gerektiğini fısıldayarak hamamın arkasında buluşmalarını söyledi. William önce onun gitmesini, kendisinin az sonra ona katılacağını söyledi. William bir an duraksadı. Sonra kataloğun yanındaki masasından bütün olup bitenleri izlemiş olan Malachi'yi çağırdı ve başrahipten aldığı yetkiye dayanarak bu yetkinin üstüne basa basa ondan Venantius'un masasına birisini gözcü koymasını rica etti. Çünkü bütün gün kendisi dönünceye dek o masaya hiç kimsenin yaklaşmamasını araştırması bakımından önemli sayıyordu. Bunu yüksek sesle söyledi. Böylece yalnızca Malachi'yi rahipleri gözlemekle yükümlü kılmakla kalmayıp, rahipleri de Malachi'yi gözlemekle yükümlü kılıyordu. Kütüphanecinin elinden boyun eğmekten başka bir şey gelmedi. William'la oradan uzaklaştık. Hastane binasının bitişiğindeki bahçeden geçip hamama yaklaşırken William, "Çoğu Venantius'un masasının üstünde ya da altında bir şey bulmamdan korkuyor gibi," dedi. "Ne olabilir?" "Bana öyle geliyor ki bundan korkanlar bile bilmiyorlar ne olduğunu. Yani Benno'nun bize söyleyeceği hiçbir şey yok da yalnızca bizi yazı salonundan uzaklaştırmak mı istiyor?" "Bunu şimdi anlayacağız," dedi William. Gerçekten de az sonra Benno yanımıza geldi. 17. ayrımın sonu, sayfa 201, devamı 18. ayrımda.